Evet, programımıza devam ediyoruz inşallah. Serdar Hocam, Serdar Hocam, Akın Hocam hoş geldiniz.
Hoş bulduk Oktar Hocam.
Geçtiğimiz gün hayatın başlangıcının tesadüfen olmasının imkansızlığını anlatmıştık. Yani Darwinizm'in bu pagan dinini iddia ettiği gibi. Birincisi tabii proteinlerin tesadüfen oluşmasının imkansızlığı. Mutlaka canlı hücresi gerekiyor proteinin üretilebilmesi için. Laboratuvarlarda dahi yapılamıyor. Doğada hiç olmuyor. Bu zaten Darwinizmi en temelden çürütüyor. Aynı zamanda hücrenin bir bütün olarak olması gerekiyor. Canlı hücresi olabilmesi için. Kademe kademe olamıyor. Herhangi bir organelin eksikliğinde hücre hayatta kalamıyor. Hücrenin doğal seleksiyon veya mutasyon gibi bilinçsiz mekanizmalarla oluşmayı beklemek gibi bir durumu yok. Yani böyle bir lüksü yok. Dolayısıyla ilk hücrenin mükemmel bir hücre olması gerekiyor. Bu da Allah'ın yarattığını kanıtlar. Üçüncüsü de hayat yalnızca hayattan gelir. Hayatın sahibi Allah'ın hay sıfatının tecellisidir hayat. Hayatın sahibi Allah'tır inşallah. İnşallah. Hayat, canlılık ancak Allah'ın başlatmasıyla başlar. Yaratmasıyla başlar, devam eder ve sona erer. Bunların hepsi zaten Allah'ın yarattığını kesin olarak ispatlıyor. İkinci olarak da şeye bakabiliriz. Bu hayali mekanizmaları var evrimin. Güya doğal seleksiyon ve mutasyonla oluştuğunu iddia ediyor. Neo-Darwinizm diye bir şey çıkardılar 1940'lı yıllarda. Charles Darwin ilk ortaya attığında bu saçma sapan iddialarını, pagan dini olan iddiaları, doğal seleksiyonu kullanmıştı. O zamanlar tabii genetik bilinmiyordu. Sonra baktılar ki öyle doğal seleksiyonla falan, yani tabii doğal seleksiyon lafı da aslında bir uydurma, onu da açıklarız da, açıklayacağız birazdan inşallah. Burada DNA'nın keşfinden sonra, yani genlerin, genetik bilginin ortaya konmasından sonra mutlaka genetik bilgide değişiklik yapacak bir mekanizma aradılar. O da sadece mutasyon var. Mutasyonda rastgele değişiklikler, evrimcilerin de iddia ettiği gibi. Fakat mutlaka zararlı oluyor. Bunu işte ikinci bir mekanizma olarak doğal seleksiyona neodarvinizmle 1940'lı yıllarda eklediler. Fakat şimdi göreceğiz, evrimleştirici bir mekanizma yok. Kesin olarak yok. Mesela doğal seleksiyonla başlayalım. Bu Charles Darwin'in iddiasında yer alan doğal seleksiyon mesela burada görülüyor. Doğal seleksiyon şunu iddia ediyor. Ortama daha iyi adapte olan canlılar doğal seleksiyon iddiasına göre başarılı olurlar ve ürerler diye bir iddiası var. Mesela burada görüyoruz. Burada bazı canlıların vahşi hayvanlar tarafından kovalandığını görüyoruz. Bu iddiaya göre şimdi doğada hızlı olan geyikler kaçacaktır, kurtulacaktır. Tamam, doğru. Bu neyi değiştirir ama? Hiçbir şeyi değiştirmez. Yani ortamda veya o sürünün içerisinde, bu geyik sürüsünün içerisinde daha hızlı koşan geyikler kalabilir. Ama bu bir değişiklik meydana getirmez. Yani bir geyik cinsini farz edelim bir atlara dönüştürmez. Çünkü doğal seleksiyonun, doğal seleksiyon dedikleri bu içi boş kavramın genetik bilgi üzerinde bir değişiklik meydana getirici bir etkisi yoktur. Yani DNA'da bir değişiklik meydana getirmez. Halbuki evrimin iddiasına göre mutlaka yepyeni genetik bilgi oluşması lazım. Genetik bilgi eklenecek. Yepyeni proteinler, yepyeni enzimler eklenecek. Bunlar daha sonra birikecek yeni genetik bilgiler, yepyeni organlar oluşacak. Yepyeni türler oluşacak. Böyle bir şey kesinlikle mümkündür. Yani yeni genetik bilgi sıfırdan, hele üstelik rastgele bir mekanizmalarla genetik bilgi geliştirecek bir mekanizma yok. Sadece Allah'ın ilk yarattığı o türün canlılarından itibaren kopyalanan ve onun içinde zaten var olan genlerin değişik kombinasyonundan meydana gelen bir çeşitlenmenin meydana getirdiği bir şey oluyor. Devamlılık var. Ama bakın, yeni genetik bilgi yok. Sadece mevcut genetik bilginin değişik kombinasyonları da tür içindeki çeşitlenmeyi meydana getiriyor. Asla başka bir türü başka bir türe dönüştürmüyor. Halbuki burada şimdi doğal seleksiyon lafı da aslında uydurma. Çünkü doğanın bir şey seçtiği falan yok. Doğa dediğimiz nedir? Yani tabiat, hadi tabiat ana derler. Tabiat kimsenin anası falan değil. Tabiat, doğa, taş, toprak, hava, su, bunlar kayalar. Değil mi? Yani cansız atomların oluşturduğu doğanın nasıl bir seçim yapma, doğal seçilim neyi seçebilir yani? Doğanın bir bilinci yok ki bir şeyi seçsin. Değil mi? Doğanın, doğal seleksiyonun bir bilinci yoktur. Neyin iyi, neyin kötü olduğunu bilemez. Bu içi boş kavram. Mesela bir insan gözü ancak bütün parçalar eksiksiz olarak mevcut olduğu zaman, bir yerli yerinde olduğu zaman fonksiyon görür. Herhangi bir parçasının eksikliğinde fonksiyon görmez. Dolayısıyla öyle bir irade olacak ki en son aşamadaki faydayı hedefleyecek. Nedir o? Görmedir. Yani daha görme, duyma, işitme, tad alma, koklama diye bir kavram yokken dünyada, daha bunun hiçbir örneği yokken görmenin ne olduğunu bilecek ve ona göre onu algılayacak, yani görecek gözü ve işte tabi aslında içeride bir iç göz var da görme algılayacak organın ne oldu, yani görmenin ne olduğunu bilecek ve o organı yaratacak bir irade, akıl olması gerekir. Bu Allah'ın aklıdır. Sonsuz akıl sahibi olan Allah'ın aklıdır inşallah. Allah'ın yaratmasıyla olabilir bu. Yoksa doğanın kendisi yaratılmış zaten. Taş, toprak, değil mi? Cansız atomlar kendisi yaratılmış zaten. Big Bang'le biliyoruz biz. Bilimsel gerçek. Bütün zaman, mekan ve madde, yani atomların tamamı, elektronların tamamı 14-15 milyar yıl önce yoktan Allah tarafından yaratıldı. Yani hiç yokluktan yaratıldı. Allah'ın ol demesiyle bütün doğayı meydana getiren, işte bizim doğa dediğimiz taşı, toprağı, havayı meydana getiren atomların hepsi Allah tarafından yaratıldı 14 milyar yıl önce. Yaratılan bir şeyin nasıl bir seçilimi olabilir, nasıl bir aklı olabilir? Yani o kadar ipe sapa gelmez bir iddia ki. Halbuki burada tabii doğal seleksiyon, hatta şöyle diyorlar. Doğal seleksiyon, bakın Richard Dawkins ve bazı birçok önde gelen evrimci tesadüf değil diyorlar. Tesadüfün karşılığı diyorlar. Şimdi bu o kadar saçma bir şey ki. Yani şunu söylüyorlar. Mutasyonlar diyorlar, ne kadar rastgele olursa olsun doğal seleksiyon daha iyi adapte olanları seçtiği için sonuçta rastgele bir mekanizma değildir bu diye bir iddiaları var. Yani böyle saçma bir şey olur mu? Yani doğal seleksiyonun ileriyi görme aklı, bilinci yoktur ki neyin neyin kötü olduğunu ortaya koysun veya düşünsün. Burada ancak Allah'ın iradesiyle, ancak Allah'ın aklıyla yaratıldığı çok açık. Çünkü Allah mesela bir organ yarattığı zaman, bir canlı yarattığı zaman ancak mükemmel bir şekilde olduğu zaman fonksiyon görüyor. Ve göz örneğinde olduğu gibi görmenin ne olduğunu bilecek. İnsan yani insan mesela akıllı bir varlıktır. Bize deseler ki 5 tane duyumuz var bizim. Hadi sen bakalım 6. 7. duyuyu hayal et. Hayal bile edemez. Yani olmadığı bir şeyin varlığından hayal bile edemez insan gibi akıllı bir varlık. O ancak Allah'ın yaratmasıyla olabilir. Bunu taştan topraktan bekliyorlar. Bu işte animizm denen bir kültür vardı böyle. Doğayı ilah edinen, doğanın bir ruhu, bilinci olduğunu iddia eden böyle bir pagan kültürü. Bunun aynısıdır doğal seleksiyon. Yani kısacası doğal seleksiyon hiçbir evrimleştirici gücü olamaz. Yani bu geyik örneğinde olduğu gibi daha hızlı koşan geyikler kalıyormuş. Kalsın, daha hızlı koşan geyik kalır en fazla. Yani bu kutupta başka bir türe kesinlikle tabii ki dönüşmez. Yani bu kadar saçma bir iddia olur mu? Olmaz yani. Dolayısıyla bu bir evrimleştirici mekanizma değildir.
Yalnız evrimcilerin bir de yaptıkları bir oyun var. Şimdi mesela doğal seleksiyonla mutasyondan bahsederken hep şöyle bir şeyle başlıyorlar. Şimdi diyorlar mesela bizim DNA'mız var ya diyorlar. Şimdi bu DNA'da mutasyon olur. Mutasyon olunca bozulma olur. İşte çok böyle çeşit çeşit şeyler oluşmaya başlar. İşte doğal seleksiyon da onların arasından gerekli olanı seçer. Şimdi bakın burada çok büyük bir aldatmacı var. Evrimciler her zaman mükemmel eksiksiz DNA üzerinden yola çıkarlar. Mutasyonu anlatırken. Şimdi bu çok büyük bir oyun. Yani çok büyük bir aldatmaca. Bizim zaten konumuz o DNA'nın nasıl oluştuğu. Yani sen diyorsun ki o mutasyonlar, işte o kimyasal reaksiyonlar böyle bir canlılığı oluşturdu diyorsun. Ama nasıl oluşturduğunu açıklamadan var olan mükemmel canlılar üzerinden anlatmaya başlıyorsun. Bize onu geçeceksin. Yani bize şunu anlatacaksın. Senin peptit bağlarıyla bağlayamadığın, o üç boyutlu şekline getiremediğin o protein ilk başta nasıl oluştu? Amino asitlerin birleşmesiyle nasıl oluştu? Senin yapamadığın o protein nasıl oluştu? Bunu açıklayacaksın. Birincisi, bunu açıklamakla bitmiyor tabii. İkinci protein nasıl oldu? Onu bir daha açıklayacaksın. 10 milyar proteini açıklayacaksın. Sonra bu 10 milyar proteinin nasıl olur da olup da bir araya geldiğini ve bunların bir kısmının DNA, bir kısmının işte atıyorum Golgi aygıtı veyahut da hücrenin başka organelleri olduğunu bu proteinlerin, bunları anlatacaksın. Sen ondan sonra diyeceksin ki mutasyonla uğradı, DNA değişti. Bir de mutasyon, yani DNA oluşturmayı bırakın, var olan mükemmel DNA'yı bozuyor zaten. Yani bunu dünya üzerinde inkar edebilecek bir insan yok. Bir DNA'ya eğer mutasyon isabet ediyorsa mutlaka DNA'yı bozuyor. Ve hiçbir zaman geliştirici bir özelliği gözlemlenmemiştir mutasyonun. Şimdi evrimciler tabii bunu gördükleri için biz nasıl yapalım? Yani faydalı mutasyon yok. Biz en iyisi şöyle bir şey yapalım. Yani mutasyona uğrayan, yani belli mutasyonları alalım. Bunun içinde mutlaka bir yerden bir şey çıkartırız. Yani bir hani faydalı olacak bir şey çıkartırız deyip demagojiye başvurdular. Mesela Oracle Cehennemisi örneğini verelim. Sadece bu örneği bilen bir insan, yani bakın evrimle ilgili çürütülmesini anlamak için, yani çürük olduğunu anlamak için binlerce bilgi bilebilir bir insan. Ama sadece şu örneği bile bilse bir insan, evrimin ne kadar bir büyük bir safsatı olduğunu anlar. Şimdi Oracle Cehennemisi denen bir hastalık var ve bu hastalık insandaki kan hücrelerindeki, hemoglobindeki bir tane amino asitin mutasyon sonucu yer değiştirmesiyle oluşuyor. Ve hemoglobinin yassı bir şekli vardır. Normalde yuvarlak bir şekli vardır. Yuvarlak ve yassı bir şekli vardır. Mutasyon isabet edince bu böyle orak şeklini alıyor.
Kırmızı kan hücreleri.
Evet, kırmızı kan hücreleri orak şeklini alıyor. Orak şeklini alınca oksijen taşıma kapasitesi düşüyor. Yani böyle vücut hücrelerine oksijen taşınmıyor. Yani ölümcül bir hastalığa yakalanıyor kısacası bir insan. Şimdi bir insanın ölümcül bir hastalığa yakalanması tabii ki ona faydalı bir şey değildir, yani tamamen zarardır. Orak hücre anemisi hastası olunca bir insan DNA'sına ek yeni ona faydalı bir bilgi eklenmez. Artı bir organ bilgisi veyahut da organa bir sistem bilgisi de eklenmez. Bakın sadece şöyle bir şey olur. Sıtma mikrobu, sıtmanın virüsü bir insana sıtma yapacağı zaman hemoglobin molekülüne gelir ve ona bağlanır. Şimdi bu orak hücre anemisi hastalığına yakalanan kişilerde hemoglobinin şekli değiştiği için sıtma mikrobu gelip hemoglobine yapışamıyor. Dolayısıyla o hastalığa yakalanan insanlar sıtma hastalığına yakalanmıyor. Şimdi bizim burada evrimin olması gerektiğini iddia ettiği DNA'da bir gelişme var mı burada? Bir fayda görüyor muyuz? Görmüyoruz. Yani böyle sadece çok kötü bir olay sonucunda bir yerde, çok çok ucra köşelerde bir yerde çok ufak bir avantaj görüyoruz sadece. Bir fayda yok, yeni bilgi yok, yeni bir sistem yok. Evet. Yani bunu hocamızın örneğiyle de örneklendirecek olursak, mesela gözleri görmeyen bir insanın dışarıda, yolda, sokakta çok fazla dolaşmayacağı için başına trafik kazası gelme riskinin düşmesi gibidir. Bu hiçbir kimse kalkıp da İyi ki gözlerim görmüyor, bak trafik kazasına yakalanmayacağım artık demez. Demek ki bu faydalı bir şey değilmiş. Yani sadece şu konuyu bile bilse bir insan, faydalı mutasyon olmadığını anlar. Faydalı mutasyon yoksa zaten evrim yoktur. Bu DNA kim yapıyor? Yani bu DNA'yı bu kadar kusursuz halde çeşit çeşit kim diziyor? Tabii ki Allah yapıyor.
Evet.
İnşallah. Yani İnşallah. Mutasyon evet. Hiçbir şekilde hiçbir şey yapamaz.
Bu olarak hücre anemisinde de bu sefer şey diyorlar. Şimdi senin bahsettiğin her iki hastalık genine sahip olduğu zaman tam hastalık tablosu oluşuyor. Beyin hasarı oluşuyor. Akciğerlerden hasar oluşuyor. Bütün bağırsak sisteminde, kemiklerde ve bağışıklık sisteminde ve hayatını kaybediyor bu insanlar. Olarak hücre anemisinde iki hastalık genini taşıdığı zaman. O zaman da diyorlar ki bizim kastettiğimiz o değil. Heterozigot denen, yani bir hastalık geni bir de sağlam gen var. Bunlarda hastalık belirtileri görülmüyor diyorlar. Ama sıtmaya da aynı zamanda daha az yakalandıkları için işte sana faydalı mutasyon. Bu da doğru değil. Şundan dolayı doğru değil. Bir kere hepsinde hastalık belirtileri görülmüyor diye bir şey yok. Az bir kısmında hastalık belirtileri bir kere görülüyor. İkincisi, hastalık belirtileri görülmeyen grupta onların da kırmızı kan hücreleri daha fragil, yani daha kırılgan hale geliyor. Ne oluyor onlarda da? Şu oluyor. Mesela oksijenin düzeyinin düştüğü ağır egzersiz durumlarında ya da bir dağa çıktıklarında, mesela biliyorsunuz dağda yükseklere çıktıkça 1-2 kilometre oksijen azalmaya başlar. Böyle durumlarda ve ağır egzersizlerde oraklanma oluyor hücrelerinde ve hastalık belirtileri tam olarak ortaya çıkıyor. Yani bu insanlar o anlamda sakat hale gelmiş oluyorlar. Çünkü hastalık genini kısmen taşıdığı için ve ağır egzersiz ve oksijenin azaldığı durumlarda hastalık belirtileri de ortaya çıktığı için sakat hale gelmiş oluyor. Şimdi bu faydalı mutasyon örneğinde hep şu çarpıtmaları yapıyorlar. Bir kere hangi örneği verirlerse versin yalan olduğunu bilelim. Şundan dolayı bilelim. Hiçbir şekilde yepyeni genetik bilgi oluşacak bir mekanizma yok. Yok. Yani şey yepyeni Allah. Genetik bilgi ancak Allah'ın yaratmasıyla olabilir. Yani kompleksliği akıl almazdır ve yeni genetik bilgi oluşacak bir mekanizma da yoktur zaten canlılarda. Verdikleri örneklerde hep şu oluyor. Genellikle üç kağıda yatıyorlar, yani o anlamda. Üç kağıda derken yani sahtekarlık yapıyorlar. Bir canlı, mesela bakterilerdeki yaptıkları deneyler var, mutasyonlarla ortaya çıkan. İşte ısıya daha dirençli hale gelebiliyor veya bulunduğu ortama adapte olmuş gibi gözüküyor diğer şeylere göre. Burada hepsinde olan şey şudur. Bir ortamda bazen hakikaten fayda sağlayan bir mutasyon oluyor. Ama o ortam olmadığında, normal ortamda geldiğinde sağlıklı bakteriler ya da sağlıklı canlılarla rekabet edemiyor. Yani bunu antibiyotik direncinde de görüyoruz. Diğer yapılan deneylerde de görüyoruz. Lenski diye birileri çıktı, böyle laboratuvar deneyi yaptılar. Hepsinde aslında mutasyonun genetik bilgide bir kayba sebep olduğu sonradan da olsa gösterildi. Yani o an belki hani gözükmüyor ilk yapılan deneyde. Çünkü bazen yıllar sonraki deneyler gösteriyor genetik bilgideki kaybı. Nerede mutasyon olduğunu, hangi noktada mutasyon olduğunu. Genelde nokta mutasyonları oluyor. Yani tek bir harf değişikliği, eklenmesi veya çıkartılması oluyor. Ve o ortam olmadığında mutlaka zararlı bir hale getiriyor, sakat hale getiriyor bakterileri ya da herhangi bir canlıyı. Dolayısıyla bakın, kesinlikle faydalı mutasyon yok. Yani genetik bilgi arttırıcı bir mutasyon kesinlikle yok. Bunun için Richard Dawkins zaten sorulduğunda 17 saniye havaya bakıyor ve yayını durdurtuyor ondan sonra. Yani Richard Dawkins herkesten daha iyi biliyor o mutasyonları, o yapılan deneyleri. Dünyanın en önde gelen evrimcisi. Ama kesinlikle faydalı mutasyon olmadığı için o da hiçbir şekilde cevap bile vermiyor. Ve 17 saniye sonra yayını durdurtuyor. Dolayısıyla iki tane mekanizma, mutasyon ve doğal seleksiyon dedikleri bu hayali mekanizma, seleksiyon falan değil, doğal seçilim falan değil, hiçbirinin seçtiği yok bir şeyi, aslında uydurma bir kavram, kesinlikle faydalı değil. Hatta Campbell Reese isimli biyoloji kitabındaki biyoloji kitabının yazarı, dünyanın en önemli biyoloji kitabıdır, bir mutasyonun diyor fayda sağlaması diyor bir arabanın motoruna diyor ateş edip diyor motorun performansının yükselmesi gibi bir ihtimaldir diyor. Yani herkes bilir bunu, motor ateş ettiğin zaman motorun performansı yükselir mi? Yani değil mi, motor zarar görür. Yani hatta en iyi ihtimalle çalışmaz yani motor bir daha, değil mi?
Evet.
O da biliyor. Herkes de biliyor bunun böyle olduğunu. Ama sırf bu pagan felsefesini, pagan dini ayakta tutabilmek için sürekli olarak yeni bir şeyler uydurmaya çalışıyorlar ama artık tıkandılar da Allah'ın izniyle. O çünkü her yaptıkları deşifre olduğu için, yani işte antibiyotik direnci dediler deşifre oldu. Orak hücremiz dediler deşifre oldu. Başka bakteri deneyleri yaptılar deşifre oldu. Zaten bir elin parmağı kadar az sayıda böyle örnekleri vardır. Hepsi çürütüldü Allah'ın izniyle. Hepsinin de genetik bilgi aslında kayba yol açtı. Fayda artmaya değil, kayba yol açtı. Ortaya kondu.
Evet. Şimdi bu mesela orak hücre analiziyle alakalı biraz daha detay bilgi verelim. Burada hani mutasyonlar neden bir fayda olmadığını böyle moleküler anlamda görelim. Şimdi bu hemoglobin moleküllerinin çok özel bir şekli var. Bir defa mükemmel. Yani 4 tane ayrı yapısı var bunların. Ve her ayrı yapı içinde hem grubu dediğimiz özel taşıyıcı kısımlar oluşturuyor. Bu hemler de protein kendisini bırakın, sadece hem kısmı 10 tane enzimin varlığı şart bunun için. 10 tane enzim üretiliyor ve oraya da bir tane demir molekülü yerleştiriliyor özel. Yani aminosit dışında bir metal yerleştiriliyor. Sadece bir proteinden ibaret değildir hemoglobin. O demir molekülü sayesinde burada da gözüküyor. Şu o 4 tane parçanın ortalarında o karemsi şekil hem grupları ve merkezinde de demir iyonu var. Sadece o ufak karemsi şeklin oluşması için 10 enzim gerekiyor. Yani proteini bırakalım. Başka ne mükemmel özelliği var bu enzimin? Bu protein sayesinde mesela bir tane oksijen bağlandığında bu gruplardan birine, diğer gruplar daha kolay bir şekilde oksijene bağlanabiliyor. Yani öyle özel bir sistem var. Yani bir oksijen ortamda olduğunda böylelikle giderek daha kolay bir şekilde oksijene bağlanabiliyor. Peki bu hastalıkta ne oluyor? Yani bu orak hücre anemisinde bu kocaman proteinde bir tane aminoside bir değişiklik oluyor. O değişiklikle beraber bu hemoglobin, ayrı ayrı olan hemoglobin proteinleri birbirlerine yapışıp bir çöp yığını gibi bir ortam oluşuyor. Çöp yığını resmen. Şimdi o çöp yığını gibi olan ortamı, yani proteinler farklı farklı ayrı ayrı bulunuyorlar ve ayrı ayrı bulunmalarıyla beraber düzgün bir şekilde işlem yapabiliyorlar. Oksijen düzgün bir şekilde taşıyabiliyorlar. Bu çöp yığını haline gelen birleşik o yapıyı evrimciler evrimde bir ileri basamak olarak adlandırıyorlar. Bu onların ne kadar cahil, ne kadar demagog, böyle gerçeği çaptıran insanlar olduğunu gösteriyor. Resmen ortada bozulan bir moleküler bir makine var. Çöp yığını haline gelmiş. Bunu o şekilde iddia ediyorlar.
Pardon, bir de şunu ekleyelim de orada. Bu şeyi iddia ediyorlar yani sıtmaya karşı, evet, dirençli. Bakın bu da bir çarpıtmaca. Şimdi şu sanki şöyle bir şey oluyormuş gibi. Güya bağışıklık sisteminde bir artmadan dolayı sıtmaya dirençli, daha bağışık hale geliyormuş gibi. böyle bir şey kesinlikle yok. Orak haline gelen, yani oraklaşma olduğu zaman kırmızı kan hücrelerinde sıtma paraziti hayatının bir bölümü kırmızı kan hücrelerinde tamamlıyor. Yani kırmızı kan hücresine girmesi gerekiyor ki orada olgunlaşsın ve sıtma çıktıktan sonra da sıtma hastalığını meydana getirebilsin. Dolayısıyla sakat hale gelen kırmızı kan hücrelerinde hayatının bu dönemini geçiremediği için daha az sıtmaya yakalanıyorlar. Ama bu bağışıklık sisteminde olan bir artış değil. Hatta orak hücrelenmesi olan hastalar da bağışıklık sisteminde azalma meydana geliyor. Yani bağışıklık sisteminde bağışıklık sistemleri de zarar görüyor. Hastalıklara daha açık hale geliyorlar. Daha çok enfeksiyona yakalanıyorlar. Evet. Buradaki olay sadece hocamızın kitabından verdiği örnekteki gibi sakat hale gelen bir yapının dan dolayı güya yani o andaki gözüken bir fayda gibi görünüyor ama bu tıpkı hani işte dedi hocamız genetik olarak işte kötü moda ya da gözü görmeyen görme özürlü insanlarımızın işte trafiğe daha az çıkıp da trafik kazalarından daha az ölmeleri gibi bir güya zahiren bir fayda gibi gözüküyor ama o ortam olmadığından yani sıtmanın olmadığı bir ortamda süper zararlı. Hem ağır hastalık meydana geliyor eğer homozigotsa, heterozigot dediği yani bir sağlam gen, bir hasta geni varsa o da fragil, daha kırılgan olduğu için onlar da zarar görüyorlar zaten bundan. Yani sakatlık meydana getiriyor. Evet.
Bu durum şuna da benziyor. Mesela Afrika'da bir köy düşünelim. Bir kabile köyü. Orada mesela elektrikle, elektrikten zarar görüp elektrik çarpması neticesinde ölen bir insan var mı? O kabilelerde olmuyor genelde. Ama mesela elektriğin olduğu medeni şeylerde, bir Avrupa'da herhangi bir şey, bizim ülkemizde herhangi bir şehirde oluyor. Şimdi buradan yola çıkarak, yani bizde elektrikten kaynaklanan bir hastalık oluyor, bir ölüm oluyor, bir sakatlanma oluyor. Bundan yola çıkarak şimdi Afrika kabilesinin daha ileri bir medeniyet olduğunu mu söyleyeceğiz? Söyleyemeyiz. Çünkü bir ek bir özellik var. Bu ek özellik şeyde yok, Afrika'da yok. Burada da öyle. Evrimcilerin bütün bu örnekleri, yani bu faydalı mutasyon olarak adlandırdıkları bütün bu özellikler önemli bir işlev kaybını anlatıyor hücrede. İşte burada da işte hemoglobin alıyorlar. Bunlardaki önemli bir işlev kaybı neticesinde zarar verecek parazitlerin önüne geçilmiş oluyor. Bunun hiçbir şeyle ilgisi yok. Yani ek bir fayda sağlamakla ilgisi yok. Aksine temel bir işlev kaybı kayboluyor. Mesela başka bazı şeylerde mesela bakteriler şeye hedef ediniyor. Yani veya zararlı antibiyotikler bakterinin ribozom yani protein üretim fabrikasına hedef ediniyor. Bazı nokta mutasyonlar o içinde çok sayıda parça var, protein var ve çok sayıda başka bazı maddeler var. Bunlardan birisine zarar veriyor. Zarar vermesiyle beraber şekli değişen o yapıya bağlanamıyor antibiyotik ve neticesinde o antibiyotik bakteriye zarar veremiyor. Halbuki bakterinin çok temel bir işlevi yani üretim kapasitesi bazen çok ciddi oranda kayboluyor.
Protein üretimi evet.
Evet üretimi kayboluyor. Şimdi bunu tutup da hani bunu faydalı bir mutasyon olarak adlandırması acayip bir
sahtekarlığın dikalası.
Acayip bir mantıksızlık. Bu şuna da benziyor. Mesela bilgisayar var değil mi? Bilgisayarlara musallat olan virüs yazılımları var. Şimdi bizim bilgisayarımıza biri gelip zarar verse hard disk gibi herhangi bir kısmını kırsa bozsa şimdi böyle olunca virüs yazılımı bu bilgisayara zarar veremeyecek. Şimdi bu bizim bilgisayarımıza zarar veren insan bu haliyle bizim bilgisayarımıza bir fayda mı verdi? Vermedi. Çok temel bir yapısını bozdu. Bütün bu antibiyotik dirençlerindeki durum da böyle. Bakterideki temel bir yapı bozuluyor. O temel yapı bozulduğu için zararlı etki edemiyor. Yani bunun evrimle hiçbir alakası yok. Çok ciddi şuur bulanıklıkları ve çok ciddi çarpıtma içine girdikleri anlaşılıyor. Şimdi bu ribozomla alakalı biraz detay bilgi verelim. Protein üretimiyle alakalı. Şimdi iki tip hücre var. Biri çekirdek bulunduran hücreler, bir de bulundurmayan hücreler. Biz çekirdeksiz hücreleri alalım. Diğerinde daha da fazla protein kullanılıyor. Şimdi bu ribozomlar, protein üretim fabrikaları iki parçadan oluşuyor. Bunların bir tanesi 34 tane proteinden oluşuyor. Diğer bir parçası 21 proteinden oluşuyor. Toplamda 55 protein. Yani bir proteinin üretilmesi için gereken şeyler bunlar, rakamlar bunlar. Toplamda 55 protein, bunlar ayrı ayrı. 34, 21. Aynı zamanda bu yetmiyor. Yani mesela evrimciler diyor ya saçma mantıklarıyla işte zamanla işte proteinler bir araya geldiler, işte bir şey oldu. Şimdi bu biz gelmeyeceği belli ama biz hazır onlara da verelim. Yani 55 tane proteini hazır bir şekilde tutalım. Bu haliyle de bir üretim olmaz. Yani onların ilkel diye adlandırdıkları hücrede bu ribozom yapısı olsa da bu haliyle üretim olmaz. Bunun için ayrıca başlangıç faktörleri denilen faktörler gerekiyor. Bunlar da 3 tane ayrı protein. Bunlar da lazım. Bunun dışında bu haliyle de yani 3 tane başlangıç proteini var. Bunlar sayesinde bir bilgi kodu geldiğinde bilgi koduna bağlanabilip yapışabiliyorlar. Bu haliyle de üretim olmuyor. Aynı zamanda peptidil transferaz adlı bir başka enzime ihtiyaç var. Bu da şart. Şimdi ne etti? 55 tane protein, 3 tane başlangıç faktörü 58. İşte bir tane de peptit bağını yapan protein 59. Bu haliyle de evrim gerçekleşmiyor. Bu haliyle de canlılık ölüme sürükleniyor. Neden? Çünkü bu peptit transferi yapıldıktan sonra bu molekülün çekilmesi lazım. Yeni oluşan proteinin adım adım çekilmesi lazım. Ki yeni gelecek bilgiler okunsun. Yeni gelecek aminositlerde o bilgiye karşı yapıştırılsın. Bunun için de özel bir enzim var. Bu enzim bunu çekiyor. Etti 60. Böyle de yeterli değil. Bu ribozomların işi bittikten sonra ayrılması gerekiyor. Bunun için de 3 tane bu işi sonlandıran, yani protein üretimi sonlandıran ve ayrılmasını sağlayan 3 tane başka protein gerekiyor. 3 tane daha, 63. Bu da yetmez. Aminoasitlerin tRNA'lara bağlı olması lazım. Ve bu tRNA'lara bağlı olan aminoasitlerin getirilmesi gerekiyor. İşte bu aminoasitler hazır bile olsa, onu da kabul edelim şu an için, aminoasitler hazır bile olsa, bu aminoasitleri tRNA'lara, yani aminoasit taşıyan sistemleri bağlanması için en az 20 tane enzim gerekli. Onlar da protein. Dolayısıyla ne etti? Şu ana kadar 83 tane protein varlığı şart. Bunlardan herhangi bir tanesindeki eksiklik bütün sistemi durduruyor. Yani kademe kademe gelişiyor diyorlar ya canlılık. Yani bu 83 tane proteinin bir tanesini biz arada aldığımızda, çıkarttığımızda 82 protein oluyor ve öyle bir canlı yaşayamıyor. Hatta yani sırf böyle dediğim, o proteindeki çok önemli yerlerdeki aminoasitlerin etkisiz hale getirilmesiyle yine sistem duruyor. Yine her şey mükemmel olsa dahi bakteri, canlı, ilk hücre dedikleri o herhangi şey, bunlar kesinlikle ilerlemiyor. Aksine ölüyor. Ve o dağılan parçaları da onlar da bozuluyor zamanla. Dolayısıyla ne görüyoruz? Ki bu bütün protein üretiminin içinde çok kısıtlı bir yere inceledik. Yani bu mRNA üretimi, ondan sonra o proteinleri değişikliği, onlar da ayrı. Dolayısıyla 80 küsür proteinin varlığı şart. Bunların olmadığı bir canlı yaşayamaz.
Evet.
Ki bu bizim hücrelerimizde daha da farklı. Yani bizde 120'ye yakın protein gerekiyor. Ve ayrıca bir şey daha var. Daha yeni yeni proteinler buluyorlar. Yani ve işlevlerini de anlamaya çalışıyorlar. Dolayısıyla yani hakikaten çok böyle özel bir kafa yapısı olması lazım bir insanın bu şartlarda evrimi savunabilmesi için. Bunları görüyorlar çünkü onlar. Yani bu deneylerini yapıyorlar. Ufak arızalar yapıyorlar proteinlerde. Sistem çöküyor. Ve çok sayıda bu tarz bakterileri ortaya koyduğunuzda kesinlikle bir tane ortaya düzgün bir şey çıkmıyor. Yani bir sonraki nesilde bu açığını kapatacak bir durum olmuyor. Çünkü açığını kapatacak durum elbette olmaz. Çünkü bunların her biri birer moleküler harika. Yani çok son derece kompleks yapılar. Yani bizim bütün teknolojilerimizden daha ileri yapılar. Bizim bütün teknolojilerimiz kullanarak sadece bu proteinlerden bir tanesini anlamaya çalışıyoruz. Bazısı 40 sene sürüyor yani ne işe yaradı. Daha hala çoğu kısmını anlayamıyorlar proteinleri. Şu ne işe yaradıklarını. Dolayısıyla böyle kademe kademe gelişim iddiası sadece protein üretimine o ilgili kısmına baktığımızda kesinlikle çöküyor. Böyle bir şey mümkün değil.
Kaldı ki aminoasitleri bile üretmek için onlarca enzim gerekiyor. Mutlaka canlı hücresi gerekiyor.
Evet.
Yani canlı hücresi olmadan da aminoasit olmuyor. Canlı hücresi olmadan da protein olmuyor. Ondan sonra yani bu zaten evrim bakın en temelde bitiriyor.
Evet.
Yani doğada aminoasit tesadüfen olmuyor. Aminoasitleri koysanız da asla protein yapmıyor. mutlaka canlı hücresi gerekiyor. Canlı hücresinde sentez yapılabiliyor.
Evet,
çünkü hocanın söylediği onlarca enzim gerekiyor. İşte 85 tane proteinin ayrı, onlarca enzim amino asit sentezi için. Ondan sonra proteinin son halini vermek için de yüzlerce başka enzim gerekiyor. Çünkü proteinlerin bir de son hali var. Düz zincir yapısında da değiller. Ondan sonra onları doğruya adrese götürecek posta kodları eklenmesi var. Yani komplekslik üstüne komplekslik ve buradaki proteinlerden birinin, sadece bir tanesinin, bir iki amino asitini değiştirdiğiniz zaman siz o protein işlevsiz hale geliyor. Bütün sistem çöküyor. Yani hücrenin her şeyi çöküyor. Protein de üretemiyor hücre. Hayatta da kalamıyor. Hücrede olamıyor daha açıkçası. Evet, evet. Mutlaka tas tamam olması gerekiyor.
İnşallah. Bir şey daha ekleyeceğim. Bütün bu proteinler olsa bile yine yani bu 80 küsur protein saydık. Yine netice değişmiyor. Yine protein üretimi olmaz. Bunu harekete geçirecek yine bir enerji kaynağı gerekli. Proteinlerde, bu sistemde, bu ribozomda, yani protein üretim fabrikasındaki enerji kaynağı bizim bildiğimiz ATP'den farklı. Bu da GTP adlı bir başka enerji kaynağından faydalanılıyor. Ama bu GTP'nin üretilebilmesi için de yine amino asitlere, yine proteinlere, yine daha büyük yapılara ihtiyaç var. Yani zaten enerji kaynağının kendisi proteinlerce üretiliyor. Bu proteinlerin varlığı şart. Ama bu proteinlerin yapılabilmesi için de enerji kaynağının olması lazım.
Birbirine kilitli bir mekanizma.
Birbirine kilitli ve mümkün değil, ayıramıyorsunuz.
Ve DNA gerekiyor.
Ve DNA gerekti.
DNA onaracak mekanizmalar da gerekiyor aynı anda.
Evet. 20 tane amino asit dedik. Bunların üretimi için de 40 civarı enzim gerekli. Bu 40 civarı enzim protein yapısında. Ve dolayısıyla onlar da amino asitlerden oluşuyor. Yine ayıramıyorsunuz beraberinden. Amino asitlerden de DNA'nın yapı taşları üretiliyor. Çoğu DNA şeyde oradan üretiliyor. Yani DNA'nın temel yapı taşlarının ana kaynağı amino asitlerdir. Dolayısıyla yine onları da birbirinden ayıramıyorsunuz. DNA'lardan da amino asitlerin bilgisini oturtuyorsunuz. Dolayısıyla mümkün değil, birbirinden ayrılmayan bir sistem. Kademe kademe gelişmesi mümkün olmayan bir sistem. Yani bunu hala sormaları çok komik olur yani. Onun dışında bir ikiye alabilir miyiz? Şimdi DNA'dan da dedik ki şey gerekiyor. Bir kopya molekül oluşturulması gerekiyor. mRNA bunun adı. İşte ribozom bu mRNA denilen kopya molekülü, uzun zincirdir bu. Bunu okur. Ama bunun da yapılabilmesi için mRNA'nın yapılabilmesi için özel bir enzim var. Polimeraz enzimi. Polimeraz enzimi bu üretimi yapıyor. Ayrıca başka bazı proteinlerin de yardımıyla bu oluyor. Şimdi burada çok ilginç bir durum var. Polimeraz enzimi böyle 5 temel parçası var bunların. Ve bu parçaların her biri de varlığı şart. Mesela buradaki sigma denilen kısım DNA'da ilgili yere, yani doğru yere bağlanmasını sağlıyor. Şimdi her şey olsa, polimeraz enzimi olsun, DNA olsun, amino asit olsun, ribozom olsun, bütün organel olsun, hücrenin zarı olsun. Ama polimeraz enziminin DNA'ya bağlanma yeri olmasın. DNA üzerinde bağlanma yerlerinde özel işaretler var. Yani polimeraz enziminin nereye bağlanacağını belirten. O da olsun, yani özel işaret bölgesi de olsun ama bu bağlanmayı sağlayan kısım olmasın. Bu takdirde yine hayat olmaz. Şimdi evrimsel demiyor mu hayat kademe kademe gelişir diye. Dolayısıyla burada kademe kademe gelişme olmuyor. Bunların şu iki parçasından biri de ayrıca DNA'ya bağlanıyor üretim yaparken. Diğeri de harflere bağlanıyor. Şu diğer parçaların da araştırılıyor. Hala tam olarak anlaşılmadı ne işe yaradı. Bunların her biri birbirinden farklı farklı görevler. Bunların her birinin bir arada olması lazım. Kademe kademe olmasının bir anlamı yok. Her biri bir arada olduğunda ancak üretim yapılabiliyor. Dolayısıyla kademe kademe gelişim, ufak ufak kazanımlar diye bir şey yok. Yani bu hücrelerin dünyasında böyle bir şey kesinlikle yok. Tamamen bir hikaye bu. Bir şey daha var. Şimdi bu hücrede bu üretimler yapılırken orada gördüğümüz sigma dediğimiz kısım, sigma faktörü dediğimiz kısım değiştirilebilen bir parça. Şimdi farklı farklı DNA'da bölgelere bağlanacak ve bu bağlanma yerleri özel durumlarda olması lazım. Mesela sıcaklık artışı oldu. Sıcaklık artışı olduğunda sıcaklığın zararlı etkilerine karşı bir koruma sistemi Allah yaratmış hücrelerde. orada ilgili proteinlerin üretilmesi lazım. O proteinlerin üretilebilmesi için işte o polimeraz enzimlerine özel sigma faktörü bağlanılıyor. Yani o koruma sağlayan, proteinlerin üretimini sağlayan sigma faktörleri bağlanıyor ve o proteinler üretiliyor. Her aşaması da mükemmel. Orada neden başka bir sigma faktörü değil de neden özellikle onlar bağlanıyor? Orada da mükemmel detaylar var. Dolayısıyla hücrenin içinde her şey tam olması gerekli. Her şey birbiriyle ilişkili ve bir çatışma yok. El ele bir yardımlaşma var. Ve en ufak kusurlar hücrenin ölümüne, hastalıklara sebep oluyor. Dolayısıyla hala bu vakitlerde hocamızın onca eseri olmasına rağmen evrimi savunmak çok büyük bir cehalet.
İnşallah. Bugün hocamız röportajında, yani bugünkü canlı yayın röportajında şöyle dedi. Zaten artık günümüzde protein tozları var. Bu vücut geliştirme işte yapanlar zaten biliniyor. Böyle bir kavanoz gibi şeyin içinde, plastik bir kabın içinde duruyor onlar. Hocamız dedi ki alın onu. Ya hazır zaten o yani. Protein tozu yani. Koyun masaya. Bekleyin. Ya onun içinden dedi profesör çıkmaz. Ya istediğin kadar bekle yani. Ya zaten insan aklının kabul edeceği bir şey değil bu yani. Ya anlatıyoruz ama ya evrimcilerin artık yani olağanüstü saçma sapan iddialarından dolayı anlatıyoruz. Yoksa yani böyle bir örnek vermek bile hakikaten çok gülünç ama gülünç duruma düştükleri için evrimciler biz de tabii cevap veriyoruz yani. Yani perişan vaziyetteler. O yüzden de yani ilkokul çocuğunun bile güleceği örneklerle onların anlayacağı kıvama getirip anlatıyoruz. O protein tozu kutusun içinden öğretmenler çıkmaz dedi. Yazarlar çıkmaz. Gazeteciler çıkmaz. Öğrenciler çıkmaz. İstediğiniz kadar bekleyin. Şimdi bakın, bizim yani evrimcilerin bir sonuca varmaları çok önemli. Ve evrimcilerin iddialarını dinleyenler ve yaratılışa inanan ve yaratılışı destekleyen açıklamaları, delilleri izleyenler, dinleyenlerin bir sonuca varması lazım. Bu çok önemli. Nedir bu? Şimdi neler anlatıyoruz? Hücreyi anlatıyoruz, hücrenin içindeki organelleri anlatıyoruz. Herhangi bir tanesini alalım. Herhangi bir tanesini. Hepsi için durum aynıdır. İşte hücrenin zarı mesela diyelim. İşte bir yağ tabakası gibi bir şey. Nedir? Özelliği işte seçici geçirgen diye bir sıfat takmış bilim adamları. Yani hücre çeperindeki yine özel kapılar, yine proteinler aracılığıyla işte dışarıdan bir takım moleküllerin içeri girmesine, bir takım moleküllerin dışarı çıkmasına müsaade eden, ihtiyacı belirleyen, zararlı olduğunu bildiği tanıdıklarını içeri almayan, hep faydalıları alan böyle bir mekanizması var hücre zarının. Şimdi bakın, bu hücre zarının özelliği diğer tüm organeller gibi binlerce yıldır aynı mükemmellik, aynı akılla süre gelmektedir, değil mi? Bunda bir şey yok. Eksik bir durum değil bu. Yani bilinen bir şey. Şimdi bakın, sonuç şu. Acaba mikroskopla bile zor gördüğümüz hücre zarı, yağ molekülleri bu yapmış oldukları işlemlerden dolayı sahip oldukları akılla insanoğlundan daha mı akıllıdır? Bunu düşünmemiz lazım hep birlikte. Veya bu hücre zarına da, ki bütün organeller, bütün canlılar için geçerlidir, yapması gereken işleri, fonksiyonları ilham eden, tıpkı insana da olduğu gibi bir akıl mı vardır? Ki doğru cevap budur. Evet, bir akıl insana da, hücreye de yapması gereken işleri ilham eder, emreder. Doğrusu budur. Bunu inkar eden, yani bunu kabul etmeyenler kim? Evrimciler. O zaman şunu kabul etmek zorundalar. O gözle bile görülmeyen hücre zarının, yağ moleküllerinden oluşan minicik yapının insanoğlundan daha akıllı olduğunu kabul etmek zorundalar. Bu kadar. Yani sonuç çok önemli.
Evet.
Hocamız ne diyor? Bütün eserlerinde neyi anlatıyor? Hayır. Buradaki yani hangi yapıya bakarsanız bakın, görmüş olduğunuz akıl, şuur, bilinç Allah'ın aklının tecellisidir. Doğru açıklama bu. Diğeri, yani evrimcilerin iddia ettiği, yanlış bir açıklama. Şimdi halk arasında çok yaygın bir konu var. ona da değinebiliriz. Şimdi bazı kimseler böyle bütün bu kompleks konuları beyne bağlıyorlar. Böyle çok yaygındır halk arasında. Ve derler ki işte emirleri veren bir beyin var. İşte her şeyi o idare ediyor. Böyle bir çıkarım yapıyor ve kendilerince bu bütün bu olayların bir açıklamasını yaptıklarını zannediyorlar. Ve tabii çok doğru açıklamayı yakaladıklarını sanıyorlar ve bu basit mantıkla da büyük bir sırrı çözdüklerine inananlar var. Bu açıklamayı yaptıktan sonra bir süre işte vicdanları rahatlıyor falan, bir sakinleşiyorlar. Fakat bu açıklamadan sonra böyle daha sonraki ileriki aşamaları da düşünmemeye de çok gayret ediyorlar. Çünkü objektif olarak bir perspektifle daha sonraki adımları düşünürlerse şunlarla karşılaşıyorlar. İnsan hücrenin bölünmesiyle meydana gelmiyor mu? Evet. O hücre bölünürken beyin nerede? O sırada beyin yok ki. Yani daha sonradan oluşacak. Diyor ki işte anne karnında hücreler bölünüyor. Dolayısıyla annenin beynini kullanıyor diyor bazı aklı evveller. Kardeşim annenin kanı bile karışmıyor ki. Yani o bile izole ediliyor yani bebekten. Hangi beyin bu? Ha, ikna olmuyor. Peki bu dış döllenme yoluyla, işte Oktar daha iyi bilir. Bu kavanozu tüp bebek yapıyorlar. Kavanoz da yani tek hücre orada bölünmeye başlıyor. Nerede o kavanozda beyin göremiyoruz? Yani kim yapıyor bunu? Bu çok yaygın bir şey. Veya işte tavuklar o yine döllenme yoluyla yumurtasını sıcak tutuyor. Yine hücreler bölünüyor yumurtanın içinde ve o minicik işte civciv oluyor. Şeyin içindeki beyin nerede? Yumurtanın. Orada da beyin yok. Yani bu işleri yapacak, opere edecek, fonksiyonları yönetecek beyin yok. Şimdi o zaman dışarıda, yani hem o kavanozun dışında hem o yumurtanın dışında gizli bir beyin olması lazım bunları yöneten. Yani bu çok açık. Bunu bu şekilde görmek lazım. Şimdi inkarcı düşünce işte hep bu tür akıl oyunları, yani zeka oyunları yapıp biraz böyle konulardan uzak, konuları bilmeyen insanların aklını karıştırırlar. Yani hiçbir operasyonda, hiçbir hücrenin bölünme anında beyin diye bir şey yok. Dolayısıyla bizim bir aklı, yani ihtiyaç var bütün bu akıllı olayların oluşabilmesi için. İnkarcılar ne yapıyorlar? Sırf sadece, yani evrim teorisini diyelim savunan kişiler ne yapıyorlar? Sadece ve sadece Allah'la karşılaşmaktan kaçmak için bu tür şeyleri ortaya atıyorlar. Onu hatırlatan, ona götüren, onun varlığını ispatlayan her şeye ne yapıyorlar? Gözlerini kapatıyorlar. Evrim teorisini savunan kişiler Darwin'in peşinden giderler. Ve onun yerini dolduracağını sandıkları o işte böyle saçma sapan işte safsatalara, işte tesadüflere, şunlara bunlara sığınıyorlar can havliyle. Neye sığınıyorlar? Çok açık. İşte atomlara sığınıyorlar. Diyorlar ki şuursuz atomlar yapıyor bunu. Onların oluşturduğu amino asitler yapıyor bütün bu operasyonları. İşte bu emir komuta zincirini, değil mi? Görev alan, görev veren bütün bu yapıları proteinler yapıyor diyor. Bu zinciri giderek büyütürsek karşımıza şu çıkıyor. İnkarcı felsefenin sayısız ilahı oluyor. Yani o yapıyor diyor çünkü. Dolayısıyla sayısız ilaha bir tapınma görüyoruz. Fakat bakın bu hem hücrede hem canlılardaki bu kusursuz koordinasyonu sağlayan ve kaynağı zahiren görülmeyen emirler ve bu emirlerin nereden geldiği ve niçin geldiği konusu Kur'an'da açıklanıyor. Kur'an-ı Kerim'de bu konuyla ilgili bir ayet var. Onu okuyalım izleyicilerimize. Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Talak suresi 12. ayet. Allah yedi göğü ve yerden de onların benzerini yarattı. Emir bunların arasında durmadan iner. Sizin gerçekten Allah'ın her şeye güç yetirdiğini ve gerçekten Allah'ın ilmiyle her şeyi kuşattığını bilmeniz, öğrenmeniz için. İşte Allah ayetinde açıkça söylüyor. Yani İster hücreye bakın, ister atoma bakın, ister hücrenin zarına bakın, ister insana bakın, ister hayvanlara bakın. Neye bakarsanız bakın, her şey Allah'ın ilhamıyla hareket ediyor. Evet. Allah'ın emriyle hareket ediyor. Yani bunun açıklaması, gerçek açıklaması budur. Biz bu yani inananlar bunu kabul ediyorlar. Ayette Allah bunu çok net açıklıyor ve niçin böyle olduğunu söylüyor Allah. İşte biz bütün bu hücre olsun, diğer canlılar olsun, hepsinin özelliklerini incelerken neyi görüyoruz? Allah'ın ilmiyle, komşuların Allah'a sınırım, her şeyi kuşattığını görüyoruz. Ve ayetin işaret ettiği gibi öğreniyoruz inşallah.
Maşallah. Ya aslında evrimciler şimdi böyle bu işin hani Oktar Hocam'ın tabiriyle ağababaları dediğimiz kimseler zaten bunu bilinçli olarak savunuyorlar. Yani bir amaca yönelik savunuyorlar. Onlar da zaten biliyorlar. Evet. Devrimin olmadığını.
Evet.
Şimdi daha alt kademe işte Habertürk'e çıkan arkadaşlar tarzındaki kişiler de yani gerçekten olaya olayın şokundalar. Yani inanamıyorlar nasıl böyle bir şey olur diye. Şuna şok oluyorlar. Yani böyle dünyayı sarmış bir teori var. Ve yani onların bakış açısıyla anlatıyorum tabii. Yani bir kişi çıkıyor ve tüm dünyada bu teoriyi bitiriyor. Yani onların işte değer verdikleri şeyler, işte bilimsel kariyer tarzı, işte o tarz bir şeyi de yani hocamız da görmüyorlar. İşte bilimsel kariyeri de yok diyorlar. Yani nasıl olabilir? Gerçekten yani bu anlatılanlar, biz de şahit oluyoruz diyorlar yani saçma olduğuna. Gerçekten faydalı mutasyon yok. Doğal seleksiyon desen ondan da bir şey çıkmaz. İlk protein oluşmasını zaten gözlemlemedik. Böyle bir şey olması mümkün değil. Zaten biz yapamıyoruz. Ya tamam, bunların hepsi doğru. Yani anlattıklarınız da doğru. Ama nasıl olabilir böyle bir şey diyorlar. Yani bilim var, işte insanlar var ve onların karşısında tek bir kişi çıkıyor ve tüm dünyada evrim dininin sonunu getiriyor Allah'ın dilemesiyle. Yani buna inanamıyorlar ve bunun şokundalar. Yani daha önce de tavsiye etmiştik, yine tavsiye edelim. Kur'an'ı açsınlar. Yani ilk başta tabii iman hakikatlerini de araştırsınlar, incelesinler. Kur'an'ı açsınlar, okusunlar ve ahir zaman hadislerini de okusunlar, incelesinler. Bunun neden böyle olduğunu çok rahat, net bir şekilde, ferah bir şekilde anlayacaklar. Hiç şok olacakları bir durum da yok. Allah'ın kaderi böyle çünkü. Yani ahir zamanda bu olacak. Yani daha inşallah 5-10 sene içerisinde çok daha güzel, daha değişik olaylara da şahit olacağız. Yani İnşallah. Eğer evrimci arkadaşlar onlar da yaşıyor olursa, ömürleri müsait olursa, onlar da şahit olacaklar. Hep birlikte göreceğiz. Çok değişik, güzel olaylar olacak. Ama şimdiden söyleyelim yani, daha da şok olmasınlar diye. Yani şimdiden hatırlatmış olalım inşallah.
Şimdiden söyleyelim yani, kimsenin Darwinizm falan savunmayacak o zaman. İnanmayacak da. O dönemde Darwinist arkadaş falan da kalmayacak peki yani inşallah. Ama güzel tabii yani Allah'a inanmak. Yani burada ölmeden önce değil mi, tövbe edip inşallah. Çünkü ona göre sonsuz hayat var ahirette. İnşallah. Allah da cezalandıracağını bildiriyor. Öyle
inşallah.
Değil yani böyle inşallah. Öyle Allah'ın varlığını inkar etmek için saçma sapan şeyleri, yalan olduğunu bile bile savunmak çok ağır sorumluluk. Yani Allah'ın evet. huzurunda kimse bunu savunamaz inşallah.
İnşallah.
Herkes hesabını verir. Onun için biz aslında yaptığımız çok büyük bir iyilik inşallah. Değil mi? Müminler iyiliği emreder, kötülükten sakındırırlar diyor Allah. İyiliği emrediyoruz inşallah. İyiliği tavsiye ediyoruz, emrediyoruz inşallah. Yapılan bu bize mi yavaş yavaş inşallah?
İnşallah.
Evet, yarın saat 22'den itibaren harunyahya.tv, Mavi Karadeniz Radyo, Çay TV ve Kanal Avrupa'dan takip edebilirsiniz inşallah. Tekrar harunyahya.tv, Mavi Karadeniz Radyo, Çay TV ve Kanal Avrupa'dan herkese hayırlı geceler diliyoruz inşallah.